Podcast dinle.
Efendim, bugün çok önemli bir gün. 18 Mart, Çanakkale şehitlerini anma günü. Biliyorsunuz, denizci olanlar daha da iyi bilir hatta. Gemilerde seyir defteri vardır, jurnal denir ona. Kaptanın günlüğüdür o. Şimdilerde belki teknolojik bir hale gelmiştir, dijital bir hale gelmiştir. Öyle kayıt yapılıyordur ama eskiden kalemle kağıtla kayıt yapılırdı.
Evet.
Ve boğazlar geçildiğinde kaptan oraya saati yazar. Şu saatte, şu şartlarda, atıyorum Cebeli Tarık Boğazı geçildi. Şu saatte, şu şartlarda Magellan Boğazı geçildi gibi. Ama Çanakkale bir tek İstanbul Boğazı geçildi. Bir tek Çanakkale'ye özel olarak bütün dünya denizcileri saat 02 sakin hava şartlarında Çanakkale Boğazı'ndan çıkıldı yazılır. Çünkü Çanakkale geçilmez.
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim.
Efendim, Perşembe günündeyiz. Bugün bir değişiklik yaptık. Bir konuğumuz var. Neden bir konuğumuz var? Şimdi veteriner hekim dediğiniz zaman onlara dikkat edin. Veteriner değildir onlar. Veteriner hekimdir. Evet. Sadece veteriner demek yetmez. Veteriner hekimdir onların.
Bey, bir şey soracağım.
Sor.
Eski tabirle baytar var.
Baytar.
Baytarla veteriner arasında bir fark var mı?
Veteriner Fransızcası.
Ha, aynı şey değil mi baytarla?
Yani aslında sonuçta aynı yapılan işi tanımlıyor.
Hı.
Ama tabii ki baytar
eğitimsiz
kullanılan bir ahır beyi ya da ahırla ilgilenen, işte hayvancılıkla ilgilenen, hayvanların sağlığıyla ilgilenen beyefendilere daha ziyade kullanılan terimdir. Ama tabii günümüz modern tıbbında birçok terim gibi bu terim de doğru yerini buldu. Veteriner hekim de hayvan hekimi demek. Yani hayvan sağlığında uğraşan hekimler demek. Hoş ülkemizde veteriner hekimler sağlıkçı sınıfından maalesef sayılmıyor.
Neden?
İşte onu...
Çünkü hayvanlar canlıdan sayılmıyor da onu, o yüzden.
Yani hayvanları bırakın, aslında şimdi birçok insan veteriner hekim dendiği zaman sadece hayvan sağlığına hizmet eden insanlar olarak, eğitim almış insanlar olarak düşünse de aslında sabahları kahvaltıda yediğimiz peynirden, işte yediğimiz turşuya, kasaptan aldığımız ete kadar her gün üzerinde bir veteriner hekimin onayı var. Sağlıklı koşullarda yönetildiğine dair ve hayvanlardan insanlara geçen birçok zoonoz hastalık var. Tabii Covid sebebiyle biz bunları
öyle.
Ya da dünya fark etti ama
deli dana diye bir hastalık yayıldı ya.
Tabii canım. Ya onu bırakın. Kuduz hastalığı bile şu an işte Türkiye'de ya da dünyada her gün binlerce insan ölmüyorsa kuduzdan. Bunda veteriner hekimlerin ve bu uygulamayı yapan veteriner hekimlerin büyük katkısı var. Biz tabii can dostlarımızın sağlığına hizmet etmekten son derece mutluyuz. Onlarla da mutluyuz ama veteriner hekimlik sanatı çok geniş bir meslek ve insan sağlığına da, toplum sağlığına da çok ciddi hizmetleri var.
Hocam, önce meslektaşlarımızın. Sizi bir tanıtalım. Profesör Doktor Murat Şaroğlu. Profesör Murat, Doktor Murat Şaroğlu'nun özelliği ne? Niye pek çok veteriner hekim varken onu konuk ettik? Şimdi bir kere biz bir hayvan dostu bir radyoyuz. Yani
evet.
Çok seviyoruz. Kapımızın önünde her zaman bir tasımız var. İçinde su, mama, işte gerekli gereçler. Hayvanlar için kürdan, diş fırçası.
Saç
o kadar seviyoruz yani.
Saç fırçası.
Saç fırçası, evet. Fön makinesi, tüylerini falan. Yaladıktan sonra ıslanıyor ya kedinin.
Evet.
Bir fönlemesi lazım kabarsın diye. Dolayısıyla pek çok kedimiz, radyomuzun sahibi, yayın hakları sahibi Cüneyt Ortan'ın da pek çok kedisi var. Onun bir tane kedisi kördü.
Bir tane değil, birkaç.
Kör kedisi, benim kızım, benim
üç kedisi,
üç
var.
Kedisi kör. Var. Kör. Üçü de kör.
Evet.
Ben bir tanesini biliyorum. Demek ki üç taneymiş, yanılmışım. Benim kızım da bir tane sokaktan buldu, o da kördü.
Ay canım.
Bugün ben paylaşınca konuğumuzu Instagram'da şeyden, hikayeden, dedi ki, aa baba, benim kedimin gözlerini ameliyat eden hekim dedi.
Aa ne güzel.
Bu arada da Tuna Arman selam söyledi.
Evet.
O da sizi çok iyi tanıyor. Hocamız veteriner hekimler için de özellikle göz konusunda ihtisas yapmış bir hoca.
Evet.
Yani şimdi veteriner hekim deyince işte kedinizin, köpeğinizin her şeyle, hatta her türlü hayvanın her şeyle. Hocamız özellikle, yani bir çeşit oftalmolog.
Direkt
oftalmolog.
Veteriner oftalmolojiyle uğraşıyor.
Veteriner oftalmolog. Peki ben şimdi sizi bulmuşken bambaşka bir şey söyleyeceğim. Yıllardır kafama takılan bir şey. Veterinerlikle hiç alakası yok. Tamamen profesörlükle alakalı. Şimdi önce doktor oluyorsunuz değil mi?
Evet.
Sonra doçent.
Evet.
Sonra profesör. Peki niye sadece profesör yetmiyor da profesör doktor deniyor? Yani niye profesör, doçent, doktor? Yani
bravo.
Bütün şeyler niye?
Şimdi şöyle.
Yani mesela albay general gibi.
Aslında doktorun karşılığı PhD. PhD ünvanı üniversal bir ünvandır.
Evet.
Ve dolayısıyla bir konuda, herhangi bir konuda, yani coğrafya da olabilir.
Tabii edebiyat da olabilir.
PhD'sini yaptığı,
müzik bile olabilir.
Tabii bütün dünyada, akademik camiada kendi alanında kabul görür.
Tabii.
O aldığı ünvan, PhD ünvanı. Yani bizdeki doktoraya karşılık geliyor. Oysa ki profesörlük biraz üniversitede, akademik hayatta işte ders almak, ders vermek ve belli kriterleri yerine getirmekle ilgilidir. Ama sonuçta vardığınız noktada, evet, albay general gibi ise profesörlük akademik hayatın generalliğidir.
Hmm.
Bir anlamda evet, yani hani şey gibi, böyle baktığınız zaman...
Ya saçma değil mi?
Kullanıyor gibi.
Çünkü doktor olmadan profesör olunmuyor.
Ama işte şöyle bir durum da var. Hani bazı ülkelerde çok enteresan, mesela Amerika'da çok genç yaşlarda profesörlük ünvanı alabilen insanlar var. Onun esprisi şudur, PhD, doktora her yerde kabul gören bir şeydir. Üzerine yaptığınız bir takım üniversitelerde, farklı farklı üniversitelerde olabilir ve her üniversitenin aslında rektörünün belirlediği profesörlük kriterleri birbirinden farklıdır. Hı. O yüzden iki ünvan birden taşınıyor.
Anladım. Ama yani yine de doktor olmadan
profesör olamıyor.
Profesör olunamıyor.
En azından Türkiye'de öyle.
Yani doktor olacaksın önce.
Yani
doktorayı yapacaksın.
Doktoranı vereceksin kardeşim.
Doktora bu işin temeli. Akademik camian, üniversitel
i̇şte
eğitim.
Onu söylüyorum yani. Zaten mecburi yapmış olmak zorunda olduğun.
Evet. Ama iyi ki de profesör, doçent, doktor demiyorlar. Zaten benim soyadım da uzun, yanardık vallahi. Profesör, doktor, doçent.
Hayır, yani profesör profesör yeterli olmalı. Ben hani çünkü içinde zaten doktorluğu taşıyan bir şey.
Aslında çoğu ülkede de yani hani sorulduğu zaman işte kim o profesör?
Tabii.
Öyle anılır.
Bizde seviliyor doktor, o doktorayı yaptım ben. Ya yani benim bir sürü, pek çok arkadaşım var. İşte iletişim doktorası yapıyor. Şimdi internetten yapılıyor ya doktoralar. Evet. Doktorayı yapıyor, alıyor. Hemen şeyin bakıyorum şeyde, Instagram'da falan değişiyor isim. Doktor falanca.
Herhalde
falan
değişir. Doktor olur. Herhalde.
Hoca biz de doktor olalım ya.
Olalım.
Ama bir şarkı dinleyelim ondan
hadi
sonra. Hocam, Murat hocam.
Ben şimdi bir soru soracağım.
Hadi canım.
Vallahi.
Sebep?
Dur, yani herkes adına soruyorum.
Korkuyorum, zor olmasın.
Yok zor
değil. Bildiği yerden sor.
Zor değil. Şöyle, şimdi bilmeyenler olabilir. Sizin okulunuz tıp fakültelerinin dışında bir okul mu?
Evet, doğru. Ve veteriner fakülteleri...
Hemen tıp fakültesinden çık, sağa dön, manavın yanı.
Hayır, şu ama yani eğitim genelinde aslında aynı kategoride değil mi?
Ya sağlık işte, tabii sağlıkçıyız ama işte Türkiye Cumhuriyeti ya da resmi kurumlar, işte o bakanlıklar kurulurken maalesef biz başka, yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı değiliz.
Oralara hiç girmeyin.
Tarım yani. Orman ve Hayvancılık evet, Bakanlığı'na evet, bağlısınız
evet,
değil
çok
mi?
Haklısınız.
Yani farklı üniversiteler tabii ki, yani aynı şeyde değil. Sonuçta bir fark şu, aslında en büyük fark. Mesela bir insan hekimi sadece insan anatomisini öğreniyor. Bir ilacın insanlardaki dozunu öğreniyor.
Siz insan, hem insanınkini hem hayvanınkini mi öğreniyorsunuz?
Anatomiden başlayalım. İnsan anatomisi, kedi, köpek, kanatlı, at. Sürüngenler dediğimiz işte inekler, koyunlar, keçiler hepsinin ayrı ayrı ve karşılaştırmalı.
Sürüngenler falan da var mı?
Tabii yani evet egzotik hayvanlarla ilgili de dersler alıyoruz. Allah
çok çok çok tabii. Deli bir şey aslında ya.
Zor tabii.
Tabii.
Çok deli bir şey yani bence deli
ya,
bir şey.
Ya hayvan aşığı olman lazım.
Abi bütün canlılarla alakalı değil mi? Bütün canlılar evet. Var yani.
Şey ben ya onu bak ben yani. Onu soracaktım hocam kendisi onu cevapladı. Hani filmlerde bazen görürüz ya Amerikan filmlerinde özellikle işte gangster böyle yaralanır.
Evet. Evet.
Hastaneye gidemez.
Tabii gidemez.
Veteriner hekime giderler. o onu ameliyat eder, çıkartır evet, falan. Tabii. Mesela hani darda kalsak yani mesela evet. Beni bir operasyon yapabilir misiniz yani?
Tabii ki yaparız. Yaparız tabii yani şöyle sonuçta insan hekimleri aslında o tabii özel koşullar için konuşuyoruz şimdi çok ihtiyaç durumunda savaş halleri ya da acil durumlar için ama sonuçta bir veteriner hekimin ehliyeti hayvan sağlığı yani tıbbi müdahale anlamında sadece hayvanlar üzerindedir.
Anlıyorsun değil mi?
Bir insan hekiminin ehliyeti de insanlar üzerindedir. Evet. Yani aslında doğal şartlar içerisinde, günlük yaşam içerisinde ne bir insan hekimin bir hayvan sağlığına müdahale etmesi ne de bir veteriner hekimin insan sağlığına müdahale etmesi ne etiktir ne de yasal. Ama özel koşullarda tabii ki yani evet. Savaş cerrahisi vesaire ya da örneğin şöyle söyleyeyim ülkede deprem zamanları geçirdik biliyorsunuz. Tabii, o dönemlerde tabii. Veteriner hekimler sadece hayvanlar değil insan kurtarmak için de çok çaba gösterdiler.
Tabii.
Bir de belki toplumumuz farkında olmayabilir ama bu Covid salgını sırasında talimatla biz hem odalarımız hem veteriner hekimler birliği hem de bakanlık bazında bütün veteriner hekimler kliniklerindeki anestezi cihazları, solunum cihazlarını hazırladılar, teyakkuza geçtiler.
Gerekirse
müdahale etmek için. Yani bütün ekipmanımızı gerekirse iş gücü anlamında da insan sağlığına hizmet etmek için hepimiz hazırdık.
Ama tabii bizim ülkemizde hayvanlar candan sayılmadığı için veteriner de hekimden sayılmıyor.
Maalesef evet tabii öyle.
Yani kedi köpeği candan saymıyor. Yani tekmeleyen var, vuran var.
Abi vuran geçen gün okudum ya. Geçen adam vurmuş. Ne oldu? Adam mı öldürdük ya diyor. Savunmaya bak yani.
Onu bir kenara bırakın yani günümüzde insan insana saygısı yok. Yani tabii, hani tabii. Çekiyor, vuruyor insanlar işte kadına şiddet, hayvana şiddet, çocuğa şiddet.
Bir insanın zaten ben kendini savunma dışında şiddete niye başvurduğunu 62 yaşıma geldim anlayabilmiş değilim. Ben mesela hayatımda hiç kimseye saldırmadım.
O kadar oldu
bütün bütün kavgalarım hep savunurken oldu. Yani bana saldırdıklarında savundum ama kimseye kalkayım da durup dururken bir tane tokat atayım, bir tane patlatayım, vurayım yani nasıl bir duygudur? Mesela ona yabancıyım ben.
Kendi şahsi düşüncemi ya da gözlemimi aktarmak isterim bu konuda. Aslında şiddet toplumda çok patolojik bir şey yani psikolojik problem, büyük bir rahatsızlık.
Psikolojik
bu bir. İkincisi hep yakınıyoruz değil mi? Görüyoruz medyada artık daha çok geçiyor kadına şiddet, çocuğa şiddet. Bunların yani bu hasta ruhlu insanların ilk basamağı aslında hayvana şiddetle başlıyor.
Evet, tabii. Bravo.
İlk provalarını, ilk denemelerini orada yapıyor.
Kedinin kuyruğuna teneke bağlayarak. Evet.
Dolayısıyla da yani
aslında... Ve onu bir eğlence olarak algılıyor.
Evet, marifet gibi eğlence gibi algılar. Hatta sadizm, şiddet çok... Yanlış bir şey ve dediğim gibi bana kalırsa bu konuda çok daha ciddi çalışmalar yapılarak ilk basamakta daha bunun kırılması lazım. Yani hayvana şiddet yapıldığı bir noktada biliyorsunuz yasa bekliyoruz.
Evet.
Hayvanlara şiddetin suç olmasını
arzu ediyoruz. Bir şey söyleyeyim. Yasanın çıkması ben çok çözüm olarak bilmiyorum. Çünkü yasanın çıkması sorun değil. Çıkartacaklar evet. Biliyorum. Ama uygulanması.
Tabii ki.
Ya bir sürü yasa var. Hiçbir
yoksa
şey
insan
yani.
Öldürmek de tabii, yasal değil de büyük cezaları var ama.
Herhalde görüyoruz da.
Tabii. Maalesef. Uygulama önemli.
Şu çok önemli. Yani ben mesela hiç durup dururken kendisini tehlikede hissetmeden bir hayvanın bir insana saldırdığını görmedim. Bir hayvanın dişisine saldırdığını da görmedim. Yani durup dururken böyle hani ya nerede bizim yemek niye fare avlamadın diye gidip de bir erkek kedinin dişi kediye saldırdığını görmedim ben.
Kedilerde pek örnek vermiyorum. Kediler değişik yani orada bir şey.
O daha... Ama senin hissetmediğin bir şey hissediyor olsa da o yüzden.
Yani kediler değişik hayvanlar.
Ama durup dururken yani böyle yattığı yerden kalkıp ama insan mesela dişisine saldırıyor abi.
Evet. Yani kendi başka bir şey canı sıkılıp saldırabiliyor.
Evet. Yani sen yavrusuna saldıran bir köpek gördün mü ya?
Ben size bir şey anlatayım yani.
Lütfen.
Gözlemim ben ormanda çok vakit geçiririm olabildiğince. Yani üzerine basmadığınız sürece hiçbir yılan gelip sizi sokmaz. Bastığınız yeri bileceksiniz, canını yakmayacaksınız.
Tabii yani, durup dururken yılan niye soksun senin yani geri?
Tüm canlılar aslında kendini korumaya çalışıyor.
Evet, ya da aç değilse.
Evet, tabii.
Yani zaten insanda da hani bu moral dediğimiz doğuştan gelen ahlakta o var. O program var bizde. Yani kendini savunmak ve açlığın dışında öldürmeye programlı değiliz aslında. O bize öğretiliyor çocukluktan dediğiniz gibi.
Maalesef.
Kedi köpek severek başlamak önemli. Yani kuş, etrafındaki canlı, çiçek.
Aile. Aile önemli burada. Yani okuldan çok öncesi var. Ailenin hayvanlara, böceklere yani diğer canlılara karşı tavrı, duruşu o kadar önemli. Çocuk zaten onu gözlemliyor ve öyle bir karakter geliştiriyor. Şimdi, eğer aile öyleyse çocuk da öyle oluyor.
Belli bir kesimde özellikle öncelikle kediyle başladı. Ev hayvanı dediğimiz o pet. Ben pet demek pek istemiyorum. Yanlış da anlaşılabilir. Pek çok anlama geliyor çünkü. Ev hayvanı, evcil hayvan yayıldı. Ama bunları konuşacağız. Bir şarkı dinleyelim, bir ara verelim. Hocam, siz bize bakmayın. Biz program aksın diye car car car konuşuruz. Arada da saçmalarız. Siz söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyiniz.
Yani şimdi az önce siz de bahsettiniz. Hayvan sevmekten çok önemli bir şey ama bence yüreği sevgi dolu bir insan her şeyi sever. İyi ve yararcı olan her şeyi sever. Yani sadece hayvanları değil, bitkileri sever. İyi yürekli insanları sever. Tabii insan deyince bir de kötü niyetli,
tabii canım, herhalde
yaşayan yani insanlar da oluyor. Yani aslında şöyle bakacak olursak hepimiz bütünüz. Doğa bir bütün. Ben çok sevmiyorum hayvansever terimini. Çünkü hayvansever dediğiniz zaman birileri de çıkıp ben sevmiyorum kardeşim deyip kutuplaşma da yaratabiliyor aynı zamanda.
O kadar haklısınız ki.
O yüzden hani bu doğa tutkunları,
şöyle diyebilir miyiz? Bu kendini sevmekle başlayan bir iş midir? Kedisi yani mesela ya, o kediye köpeğe tekme atan aslında kendine tekme atıyor. Kendiyle yani sabah kalkıp da aynada gördüğü adamı ya da kadını sevmiyor.
Yani aslında tabii ben o konunun uzmanı değilim. Belki psikolog ve psikiyatristlere sormak lazım bunu ama genel gözlemim sizin gibi. Yani kendini sevmeyen çevrede sevmeyecek bir sürü şey bulabiliyor.
Sıkıntısı var. Takacak.
Şimdi ben mesela şu da bak, adaletli olmak adına benim çok dikkat ettiğim bir konu. Şimdi ben kedi, köpek, böcek,
onu da düzeltelim mi?
Neyi?
Adil.
Adil, evet. Adalet.
Yani cesaretli değil, cesur. Ha,
tamam. Okey. Şöyle bir durum var. Ben hepsini seviyorum. Hiçbirinden. Ben ne çocukluğumdan beri ne köpekten korkarım ne kediden. Onlarla büyüdüm. Bir sürü köpeğim oldu. Kedilerimiz oldu falan filan. Ama şuna saygı göstermek gerekiyor. Çok görüyorum ben. Adam şimdi köpeğini gezdiriyor. Başkasında bu çocukluk travmalarından bir sebepten mesela köpekten korkuyor. Tamam, buna saygı göstermek gerekiyor. Şimdi bir şey yapmaz. O bir şey yapmaz lafına ben büyük sinir oluyorum. Şimdi köpeğin yanında geziyor, bağlamamış da korkma bir şey yapmaz diyor.
Bunu ya köpek ben de biliyor mu? Karşıdakinin şeyi o yani, duygusu.
Oraya gelin biliyorum. Sen yani kimesin? Şunu biliyorum. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Şimdi tabii biz işimiz zaten hayvanlar.
Evet.
Tabii hayvanlar canı yanıyor, gergin geliyorlar kliniğe. Belki dert.
Onların da bir psikolojisi var.
Tabii.
Var.
Dolayısıyla benim mesela şu sol elim 5 kere ısırılır. Şey yapmaz, ısırmaz. Sahibi tarafından denilen köpek tarafından ısırılır.
İşte.
Ama hayvanın kötü bir niyeti yok. Yani korkuyor, kaykıyor. Biraz canın yandığı zaman da ısırabiliyor. Yani olmaz olmaz diye bir şey yok. Şimdi, ne kadar sevecen olsalar da
şimdi oraya gelmek.
Bu travmayı yaşamış çocuklar işte, yani insanları da anlamak
lazım. Evet, yani anlamak lazım. Onu söylüyorum. Hani şimdi benim binamda bir tane yandaki bir arka tarafta bir tane komşum var. Tamam, köpeği var. Almış apartmanda. Barınaktan da almış. Köpekte travma var. Ben bir de çok seviyorum köpekleri. Büyük de bir köpek. Yalnız bırakınca köpek ağlayarak, uluyarak havlamaya başlıyor. Saat önemli değil.
Çünkü barınağa yani, bırakılmış, tabii, terk edildi zannediyor.
Tabii travma yani.
Her tamam. seferinde
ve,
terk edildi
ve hiçbir sanırım. Şekilde onun yanında ayrılmamaları gerekiyor. Şimdi ev burası, ayrılıyorlar. Sabah 9'da mesela çıkıyor, işi var, çok acil. Hasan bir şeye gidiyor mesela kadın. Köpek 9'da başlıyor, 8'de başlıyor. Havlamaya bütün apartmanı ayağa kaldırıyor. Şimdi ben de bunu şimdi öyle bir arada kalıyorum ki.
O komşuya şunu söyle, denesin, televizyonu açsın.
Yok evde. Abi yok, açıyor, hiç olmuyor. Ben konuştum. Şimdi ben şu noktada her iki tarafı da konuşuyorum. Yani hayvan sevmeyenler de olabilir, tamam mı? Ya korkudan dolayı sevmeyenler olabilir. Yani korku bir travması vardır, korkuyordur. Şimdi onların da hakkını korumak adına burada yapılması gereken şeyler var. Yani şöyle, minareyi çalan kılıfını hazırlar lafı var ya. benim için çok önemli. Ya sen barınaktan köpek alıp, travmalı bir köpek alıyorsan, onu yalnız bırakmamayı garanti edeceksin ki. Çünkü hayvanlar kadar insanların da hakkı var.
Ya da ben, tedavi ettireceksin.
Abi
köpek psikologları da var çünkü.
Aynen. Aynen. Ettireceksin o zaman. Yani sen hayvan seviyorsun diye beni rahatsız etme hakkın yok.
Ben Instagram'da gördüm hatta, bir takip ettiğim ünlülerden birinin şeyiydi, arkadaşı. Yanılmıyorsam ismi Can. Köpek psikoloğu. Geliyor evinde, köpeğini tedavi ediyor abi.
Cesar Milan gibi.
Aynen. Çünkü biz mesela şey diyoruz, canım hayvanların aklı yok falan.
Nasıl olur?
Biz öyle zannediyoruz.
Çok akıllılar. Bir de üstelik şöyle.
Plan yapabiliyor, kurabiliyor yani.
Nasıl ben hani göz cerrahisi yapmayı tercih ettiysem, onu istediysem, yıllarca üzerinde çalıştıysam, nöroloji çalışan, onkoloji çalışan, ortopedi çalışan, işte cilt hastalıkları, dermatoloji çalışan.
Yani veteriner hekimlikte de artık uzmanlık
var tabii. Branşlar var yani.
Hoş, bunda bu meslektaşlarım çoğu üniversite çatısı altında çalıştığı için belki kendilerini, biliyorsunuz bir devlet memurunun dışarıda kendini tanıtması, çalışması yasak olduğu için sadece üniversite çatıları altında ve dolayısıyla sınırlı bir kitle ulaşabiliyor onlar.
Ne saçma ya.
Ama
ne
kadar saçma son ya. Derece yani konusunda uzman. Davranış psikolojisi dahil birçok meslektaşım var. Pratisyen meslekler.
Ben şeyden hoşlanmıyorum. Hayvan sevgisini ya da sevgiyi, bu çiçek sevgisini, böcek, doğa sevgisi fetiş haline getirenden hoşlanmıyorum. Yani bir de hayvan fetişistleri var.
Evet var.
Ya mesela onlardan hiç hoşlanmıyorum.
Ben? Abi benim Bebek'teki evin önüne bir tane yukarıda bir kadın var. Kedili kadın.
Onlar da insan sevmiyor
mesela. Bak evet abi, bak anlatacağım çok güzel. 20 böyle kadın bir geçiyor, 20 tane kedi kuyruklar havada böyle peşine takılıyor, onlara yiyecek veriyor. Ne yapıyor ki biliyor musun? Mamalar falan getiriyor, benim evin önünde veriyor. Bir gün açtım böyle camı, dedim hanımefendi niye kendi evinizin önünde, rahatsız mı oluyorsunuz dedi. Evet rahatsız oluyorum dedim, size hayvanları sevmiyorsun falan dedim. Ya sen çok seviyorsan niye kendi evin önünde vermiyorsun? Oraya ıslak mamaları bırakıyor, sonra hayvanlar yiyor gidiyor, sonra sinek oluyor abicim benim evimin önünde. O kendi evinin önünde olmasın. Benim evim, yani beni kullanarak hayvan seviyor.
Senin üzerinden.
İşte bence sorun biraz da şu. Yani biz her konuda hayvan sevgisi ya da bu konuştuğumuz mevzuların dışında da hep tek açıdan bakıyoruz. Yani hiçbir zaman bir ikinci bir pozisyondan bakmıyoruz. Yani örneğin az önce konuyu açtı. Ben de düşünüyordum orada. Mesela akrepten çok korkan birine zorla, hani fobi derecesinde rüyalarına gelen derecede korkan birine zorla bak bu zarar vermez gel bunu sev demek ne kadar yanlışsa. Değil mi? Yani bunlar ama diğer taraftan bir canlıyla ya da birden fazla kediyle köpekle yaşama tercihini kullanmış bir insana da nasıl saygı göstermemiz gerekiyorsa, hayvanlar ya da diğer mahlukatla ilgili de fobi derecesinde korku, endişe yaşayan insanlara bunu zorla sevdirmeye çalışmak da farklı. Şey oluyor. Yani birbirimize saygı göstermemiz, yaşam alları falan.
Fobi ne kadar saçmaysa fetiş haline getirmek de o kadar
zaten
saçma.
Zaten birbirine zıttı oluyor.
Yani hayvandan başka hiçbir şey sevmemek. Devam edeceğiz, bir ara verelim. Hocam, Murat Hocam, şimdi genel olarak hayvanseverlik üzerine konuştuk. Bu bitmeyecek bir konu esasında. Yani hayvanseverlik, insanseverlik, sevmezlik, korkular, fetişler, fobiler. Fobisi olan için belki şunu tavsiye edebilirim. Bir tane yavrudan alın, besleyin. Yani o zaman bütün korkularınız gidecektir. İletişim kurmaya başladığınız anda. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Özellikle kedilerde göz problemi çok oluyor. Yani bizim Bodrum'daki...
Diğer hayvanlara nazaran mı?
Gözlemlediğim o yani. Bu bir bilimsel veri değil bendeki. Ama yani Bodrum'da mesela bizim beach'te, benim işlettiğim yerde, ki sahipleri de hayvanseverdir onların. Elvan delicesine hayvanseverdir, Elvan Karadereli. Hani mamalar falan böyle işte şunlar bunlar. Barınaklar vesaire. Orada mesela kediler yavruluyor. Kediler genellikle Mart ayında çiftleşir diye bilinir ama bence yanlış bir bilgi. Onu da söyleyelim, buradan düzeltelim.
İki ya da sık sık. Üç değil mi?
Sık, sık. Yılda üç kere doğuruyor galiba. Üç kere doğuruyor. İki, üç.
Yapabilir.
Kasım, Haziran.
Sağlık sorunu yoksa.
Evet. Bizim de işte yaz sonuna doğru böyle Haziran çiftleşmesinden yavrular oluyor. Onların genellikle mesela yaklaşık üçte bir oranında gözlerinde problem oluyor. Doğru. Sebep yani göz niye kedilerde özellikle hassas?
Şimdi şöyle, ne yapıyorsunuz? Enfeksiyon yani kedilerde sokaklarda hatta birbirlerinin vücudunda yaşayıp birbirine geçebilen mikroorganizmalar var. Klamidya, mikoplazma, herpes. Sonuçta herpes dönüp dolaşıp yine enfeksiyona döndük bakın yani.
Evet.
Gibi. Dolayısıyla daha bir bebek kedi doğmadan önce bile annesinden bu mikroorganizmaları alabiliyor. Bu mikroorganizmalar genellikle üst solunum yolları ve gözlerde enfeksiyon başlatıyor. Aslında hani enfeksiyonun başlangıcında problem çok komplike olmasa da sizin de dikkatinizi çekiyordur Cem Bey. Akıntı, gözü evet, kısık, bazen iltihaplanma, yıkımlanma başlıyor. Hem korneasında hem konjüktivasında yani göz yüzeyinde. Bir kez yıkımlanma başladıktan sonra gözün direnci de bozuluyor, bariyerler yıkılıyor ve çevrede bulunan bütün adi, normal, paranın üzerinde de, ellerimizde de bulunan mikroorganizmalar olayı daha komplike hale getiriyor. Dolayısıyla bu zincirine giden bir reaksiyon. Yani göz hastalıkla öldür. Bir sorun başka bir sorun tetikler. Bir mikroorganizma düşünün, bir bakteri düşünün. Eritici enzim salgılıyor o yerleştiği göz dokusunda ve dokuyu eritmeye başlıyor kendi kendine. Bu çocuklar dışarıdan yardım almadığı sürece kendi kendilerine yapacakları hiçbir şey yok. Süreç ilerliyor. Hele biraz da kaşıyıp hem yanma hissi hem kaşıntı hissiyle gözlerini kaşıdıkları zaman gözleri delinebiliyor ve çok kısa sürede birkaç hafta içerisinde komple göz ve görüş kaybına uğrayabiliyor. Bu sadece bu durumda ya da başka bir yerde İstanbul'da da çok.
Tabii canım tabii. Ay, yani ya ben kediler gözlemim orada. Yani kediler de çok fazla
onu
var.
Onu da şuradan şey yapabilirim, örnek verebilirim. Yani gözleminizi desteklemek açısından bizim hastalarımızın %65'i %75'i kedidir. Ve onların da hemen hemen en az yarısı bu enfeksiyon ve ona bağlı gelişen komplikasyonlarla uğraştığımız vakalardır. Cüneyt Bey'in kedilerin bir kısmında olduğu gibi.
Kedilerinin bir kısmı.
Evet, ne kısmı?
Şu an mesela bunlar yani yavru, genç dönem problemleri. Evet. Bir de hani biz insanlarla beraber yaşayan ve yaşlanan kedilerde de çok göz problemi olur. O da neden? Onu da söyleyeyim. O da enteresan.
Köpeklerde de katarakt oluyor. Evet. Çok fazla.
Evet, canım. Köpeklere birazdan gelelim. Kedileri bitirelim. Tabii hayatının herhangi bir döneminde işte birbirlerini tırmalayabilirler, çizebilirler, işte bir yerlere sürtebilirler, yara bere vesaire oluşabilir ama yaşlı kedilerde de özellikle bizi dinleyen kedi sahiplerini uyarmak açısından, bilinçlendirmek açısından genellikle yaşlı kedilerde körlüğün sebebi retina hastalıklarıdır. Gözümde retinasında kanama ve ayrılma. Bunun sebebi nedir? Ya kalptir ya böbrektir. Yani kalp artık fonksiyonlarını yeterince yerine getiremiyorsa, dolaşım sistemi bozuksa retina da etkisini gösterir. Evet. Böbrek yetmezliklerinde de aynı şekilde sistemik tansiyon artar ve bu sistemik tansiyon retinada ayrılma şekillendirir. Yani ışık istediği kadar göz dibine ulaşsın, o arayüz retina ve oradaki özel hücreler ışığı elektriğe çeviremez ve beyinde görme merkezinde görüntü oluşamaz.
Peki bunu kalbe ve böbreğe müdahale etmeden bir çaresi var mı?
Yok işte. Yok. Tam onu söylüyorum. Aslında göz sadece görmek için değildir. Birçok sistemik metabolik hastalığın tabelasıdır. Bangır bangır bağıran.
Sadece önemli görmek için değil, göstermek için de var.
İnsanlarda da böyledir, değil mi?
Tabii insanlar böyle.
Göz her şeyi anlatıyor.
Yani yaşlı ya da yaşlı olması olur ama kalp dolaşım sisteminde bozukluk olan birçok insan retina kanaması ya da retinada emboli sebebiyle görme kaybı, körlük yaşayabiliyor.
Tabii. Gez göz arpacık oradan geliyor zaten. Yani gez gözünde arpacık çıkar, dikkat et diyor. Çok gezersen. Nereye bakıyorsun? Cüneyt'e mi bakıyorsun? Beni kovsun diye mi?
Patrona baktım.
Patron Halil.
Evet. Halil, onun göbek adı Halil. Ha. Ve çok isyankar bir insan.
Anladım. Şu an isyan mı ediyor?
Edecek senden.
Edecek. Program bitince.
Köpekler.
Peki. Siz hangi aşamada müdahale ederseniz gözü kurtarabiliyorsunuz?
Şimdi şöyle de güzel bir soru. Yani bahsettiğimiz evet, bir zincirleme bir reaksiyondu. Ve o zinciri hangi ne kadar erken halkada kırarsanız o kadar iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama örneğin hem meslektaşlarıma da seslenmek adına en azından yeni mezun ya da eğitim alan meslektaşlarıma da bazen dışarıdan göz çok kötü gözükse de örneğin delinmiş olsa da işte içeriden iris dışarıya çıkmış olsa da eğer gözün arka kısmı ultrasonda iyi durumdaysa yani retinası lensiz zarar görmediyse birçok farklı tekniğimiz var. İnsan cerrahisinde olduğu gibi, insan hekiminde olduğu gibi bizim veteriner hekimlik sanatında da. Dolayısıyla yani aslında bu göz gitmiş denilen, yani iddialıyım bu konuda. 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu göz gitmiş denilen gözlerin en az %70'i kurtarılabilir gözler. Ama tabii herkesin bir uzmana ulaşma şansı olmayabiliyor. Bu bir problem tabii ki.
Peki size sosyal medyadan ulaşabiliyorlar mı?
Tabii. Yani bizim şöyle, tabii sosyal medyadan ulaşıp da bir fotoğraf gönderip de...
Hocam şuna bir baksana, tabii, kahve falı gibi değil mi? Falcım.com'a şey gönderiyor. Aynen.
Yani şuna benziyor. Biz de bu durumdan rahatsızız aslında. Neden? Elbette insanları da anlıyorum. Belki çok uzaklarda koşulları el vermiyor. Yani İstanbul'a gelmeye bile koşulları el vermiyor olabilir ama... bir fotoğraftan ilaç önermek, özellikle göz hastalıkları ile ilgili, bir kitabın sadece kapağına bakıp
konusunu
görebilir misiniz? Tamamını okuyabilir misiniz? Mümkün değil.
Ama biz milletçe kitabın kapağına değil ama arkasına bakıp evet, oradaki 4 satırdan kitap hakkında fikir almaya çalışırız. Şimdi son kez bir ara verelim. Hocam, bu Nasrettin Hoca fıkrası gibi oldu. Nasrettin Hoca biliyor musun? Uğur'la şeyde, oyunda vardı böyle. Nasrettin Hoca fıkrası anlatıyordum. Dedi ki, diyorum ki, Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hoca. Uğur da diyor ki, niye 2 kere hoca diyorlar?
Niye?
Ben de diyorum ki, aslında 2 kere demiyorlar. 1 kere diyorlar, hocanın kafa güzel. Çift duyuyor. Bunu ilk yaptığında Uğur koptu düştü biliyorsun, sahneyi terk etti. Murat Hocam, şimdi az önce kedilerden bahsettik. En çok evlerimizde bulunan evcil hayvanımız. Bu arada erkeklerin de çok yoğun bir ilgisi var kediye. Kedi tercih ediliyor çünkü daha kendi kendine bakabilen, yetebilen, daha az emek istiyor.
Evde bakması daha kolay.
Daha az emek istiyor ama tabii bunun karşılığında da daha az sevgi iletişimi kurabiliyorsun. O isterse gelip seni seviyor. Köpekse bambaşka bir şey. Köpek. Ben bütün canlıları, bütün dediğiniz gibi doğayı sevmekle birlikte, mesela ben evde çiçeklerimle hakikaten bir evcil hayvanmış gibi ilgileniyorum. Biraz daha köpekçiyimdir ve atçıyımdır.
Ben komodo ejderi hariç hepsini seviyorum.
Komodo ejderi sen peki yakından gördün mü? Bizim Hüseyin Samson kullanıyor diyecektim. Besliyor bir tane.
Komodo ejderi mi besliyor? Komodo ejderi. O ne ya?
Abi çok keyifli. Hadi canım. Hiç alıp eline sevdin mi? Müthiş. Ya sen yüzüne bir bakıyor.
Başka bir hayvandan bahsediyorsun sen.
Sakallı ejder.
Yok, komodo ejderi başka bir şey.
Bu da onun işte ailesinden. Yok. Sakallı ejder abi.
Abi komodo ejderi, bak sorarım burada, başka bir şey var. Diş yani, hani böyle salyası değdi gittin, kanser oluyorsun, 2 sene sonra gittin ölüyorsun, öyle bir şey, öyle bir hayvan.
O konularda benim oğlum çok deneyimli, bütün belgeselleri izlemiştir, seceresini döker.
Anladım. Şimdi köpeklere gelelim. Evet. Köpekleri anlatacağız dediniz ya, kedileri evet, bitirdik. Köpekte en çok rastlanan sizin branşınızdaki sıkıntı nedir?
Bir defa doğuştan anomaliler. Çünkü biz insanoğlu böyle daha kısa burunlu, daha uzun tüylü, daha yüksek, daha alçak köpek ırkları elde edelim, daha güçlü, daha kaslı köpek ırkları edelim diye, öyle ki hani birbirleri
çiftleştirecek.
Evet.
Laboratuvar.
Evet. Sonuçta daha çok saf kanıklar özellikle birçoğu genetik birçok hastalığa yatkın doğuyor.
Bu şimdilerde lafınızı kestim. Bu şimdilerde kedilerde de başlamadı mı? Kedilerde tabii de bir laboratuvar üretim başladı.
Işte, tabii. Pers kedileri, İran kedileri.
Yani kişiler. Onlarda da
kısa
mesela onlarda çok, bir sürü hastalık olduğu tabii söyleniyor. Yani.
Gözle ilgili de böyle. Anladım. Yani hani mesela örneğin kısa burunlu kedilerde kornea nekrozu denen bir hastalık var. Bir yara çeşididir. Ameliyatsız da düzelmez. Aynı şeye geliyoruz. Yani ırklarıyla, genleriyle, anatomileriyle oynanmış hayvanlarda göz problemleri daha çok şekilleniyor. Mesela katarak konuşuyoruz bazen. Katarak hep yaşlı hayvanların, yaşlı köpeklerin hastalığı gibi bilinse de doğuştan kataraktı. Birçok Cavalier, King Charles Terrier'in aslan var benim. Ya da başka ırklar.
Tabii King Charles'ta çok oluyor.
Kısa burunlar vesaire.
Peki bir şey soracağım. Bu orijinal mesela köpeğin orijini dingo'dan geliyor deniyor. Ben de okuduğumu söylüyorum. Hani mesela acaba onu merak ediyorum. Acaba dingolarda da bu problemler bu şekilde var mıydı?
Şimdi onu bir kenara bırakalım. Ben size başka bir şeyden bahsedeyim. Yani bildiğim bir şeyden konuşayım. Ben yıllar önce Kangallarda bir çalışma yaptım. Hı-hı. Yani Anadolu çoban köpekleri, Kangalları, Akbaşları. Retina yapılarını inceledim. Fotoğraflarını çektim. Hı-hı. Karşılaştırdım. Çünkü dünyada birçok köpek ırkında genetik retina hastalıkları bulunabiliyor. Hı-hı. Örneğin Labradorlarda ilerleyici retina tembelliği denen bir hastalık var. Bu zaten doğduğu zaman genetik kodlarında var. henüz daha 1, 2, 3 yaşındayken bile retinasındaki hücre sayısı azalıp önce gece körlüğü, yani gece görüş kaybı ve ilerleyerek körlüğe kadar gidebiliyor. Düşünsenize bir labrador almışsınız. Hmm. Büyük bir heves.
Vay be.
Belki köpekten korkuyordunuz, ona alışmak için bebekken aldınız. Alıştınız, korkularınızı yendiniz. Fakat bir de bakıyorsunuz 3 yaşındayken kör.
Eyvah.
Görme kaybı. Görme engel değil. Evet. Kör lafını da çok kullanmayı seviyorum.
Ya kör, kör, kör.
Yani
ya.
Sonuçta...
Çünkü bakın Allah aşkına biz bu, ben burada bunları yapmaya çalışıyorum. Kelimelerden kaçınmamak lazım. Kör, kördür abi. Yani...
Bir de kör ölür, badem gözü olur.
3 nokta körler derneği. Bana bunu... Evet. Bana bunu şeyler... Körler derneğinin radyosunda ben bir programa katıldım da benim ablam da kör dedim. Cem Bey size yakıştıramadı. Niye yakıştıramadınız? Ablam mı yakıştıramadı? Yok dediler. Kör demeyin. Ne? Görme engel. Dedim ki derneğin adı ne? Körler Derneği.
Yani hayvana hayvan, köre kör,
evet,
kadına
ya.
Da kadın diye.
Evet, evet, evet. Yani şey, hayvan demeyelim onlara falan, böyle bir tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. Neyse, böldüm lafı.
Bu şey, evet, siz dinle, o önemli
şeyi
bir konu.
Şeyi anlatıyorduk herhalde.
Labrador kangallarla, evet, kangallarla.
Yani 3 yaşına geldi, kör oldu. Şimdi tabii ben hani yurt dışında da çalıştım uzun süreler. Almanya'da daha çok oranın uzmanları, oradaki hocalarla birlikte de bir dönem çalıştım genç asistanlığımda. Ve merak ettim. Yani bizim Türk çoban köpeklerinde çünkü rastlamıyordum böyle bir şeye. Hani ani gelişen genç körlük. Dolayısıyla bir çalışma yapıp TÜBİTAK'tan planlayıp işte Sivas'a gittik vesaire. Hani bulduğumuz tüm kangalları ya da akbaşları karşılaştırdığında da retina görüntülerini aldık. Ve incelememiz sonucunda onlarda körlük yaratan bir genetik retina problemi ile karşılaşmadık.
Evet, kangallarda.
Evet. Genetik bir probleme rastladık. Ama o da körlük yaratmayan bir problemdi.
Neydi?
Bir deforma. Multifokal retina displasisi denen ama körlükle sonuçlanmayan, sadece retinada işte bir takım şekil bozukluklarıyla karakterize bir durum. Sonra tabii bunu yorumlamamız gerek. Yani veri elde ettiniz ama hani karşılaştıracaksınız, yorumlayacaksınız. Düşün taşın, düşün taşın. Tabii benim elde edebildiğim tek sonuç şuydu. Bu Anadolu çoban köpekleri görev köpekleri. Ve zaten hani biliyorsunuz köylüye eşlik eder, çobana eşlik eder. Zaten genetik bir problem varsa o dağda, ormanda, kurtlarla baş edemez.
Evet.
Doğal seleksiyon ve ölür.
Tabii.
Bu yüzden de yani yorumum bu oldu. Öyle laboratuvar ortamında ya da hani uygun koşullarda böyle o bununla çiftleşsin, bu bununla çiftleşsin değildir bizim.
Güçlü oldu.
Ama bekliyorum artık böyle bir şey. Neden? Çünkü bu köpeklerde çok popüler oldu ve hani evet. Daha yüksek olsun, daha evet. Güçlü olsun, evet. Daha heybetli olsun diye özel bir şeyler yapılıyor sanıyorum bu aralar. İleride o genetik problemler belki daha da hayvan gütmeyen
doğasının dışında yetişmiş.
Evet, doğa evet. Seleksiyondan çıkan.
Şehir belki kanlı. Labradorlarda da bu böyle olmuştur. Yani labradorlar da av köpeği. Yani özellikle göl civarı ördek avında kullanılan evet. Sulak Golden yer köpeği. Goldenlarla kuzen.
Evet.
Belki de onları da hani çok uzaklaştırdık tabii. Doğal ortamından.
Zaten öyle değil mi? Yani doğallıktan ne kadar uzaklaşırsak insan evet. Olarak da bir aynen. Anlamda yaşamakta aynen. O kadar tabii, uzaklaşıyoruz. Tabii.
Evet. Doğaya çok fazla müdahale ediyoruz. Doğal seleksiyona da biraz karışıyoruz. Bir şey soracaktım gene. Şimdi Murat Hocam size bir çok önemli bir şey soracağım. Pahalı mısınız?
Ne pahalı mı?
Yani size ben kedim, köpeğim gözünde sıkıntı var.
Evet pahalıdır.
Yani mesela ne kadar bir rakamı göz önüne almalıyım?
Yani ben rakam telaffuz etmek istemem tabii burada ama çünkü hani göz dediğiniz zaman bin bir çeşit farklı rahatsızlık var birbirinden. Ve biz hani merkezimizi hani isim de geçirmek istemiyorum ama zaten kimsesiz olduğunu beyan eden kimselere bir takım indirimler yapıyoruz. Kolaylıklar göstermeye çalışıyoruz. Birçok meslektaşım da bunu yapar. Çünkü vicdani bir şeydir. Sokaktan bulmuş bir emekli teyze bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Ama göz neden pahalıdır? Özellikle göz neden pahalıdır onu anlatayım. Bir defa bizim ameliyatlarda kullandığımız malzemelerin tamamı insan hekimliğinde de kullanılan, tamamı değil aslında bir iki istisna dışında, malzemelerdir ve dolarla euro ile gelir. Biz şimdi bir insan bir özel hastaneye gittiği zaman tabii devlet katkısı olduğu için, sigorta sistemi olduğu için insanlar anlamaz ne kadar pahalı bir şey olduğunu. Ama onlar bizim hastalarımızın ise sosyal güvencesi örneğin sizsiniz.
Ve hani belki özel sigortalar ileride bu konuya el atarlar
aslında
ya.
Aslında var öyle bir takım çalışmalar. Sigorta şirketleri de var ama Türkiye'de oturması için daha herhalde bayağı bir vakit var bu sistemin.
İyi olur.
Gözde evet yani hani çok net bir şekilde göz değerli bir şey olmanın yanı sıra göz cerrahisinde kullanılan alet ve ekipman da çok değerlidir. Peki. Örneğin bizim 3-4 dakikalık muayenemiz sırasında kullandığımız cihazların, teknolojik cihazların fiyatı oldukça yüksek.
Peki, bugün konuğumuz oftalmolog, veteriner hekim, Profesör Doktor Murat Şaroğlu'ydu. Size nasıl ulaşacaklar dinleyenler?
Her şekilde ulaşabilirler. Kliniğimizin numaraları web sitemizde yazıyor. Veteriner Göz Polikliniği bizim çalıştığımız kurum. Dolayısıyla Veteriner Göz Polikliniği yazdıkları zaman, tarama yaptıkları zaman hem web sitemizi hem sosyal medya hesaplarımıza çok rahatlıkla ulaşabilirler. Oradan randevu alabilecekleri gibi aynı zamanda medikal danışma hattımız var, bir WhatsApp hattı. Eğer uzaktaysalar, bir şekilde akut bize ulaşamıyorlarsa oradan da uzaktan da olsa destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. En azından yönlendirmeye
Peki.
çalışıyoruz.
Peki, teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntınız olursa evcil hayvanınızın ya da sokakta gördüğünüz bir hayvanın gözüyle alakalı özellikle bir sıkıntınız olursa veteriner göz yazın, karşınıza çıkana bakın.
Podcast dinle.